Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 23. ayrım. Tavas yoluna doğru Denizli'yi henüz geçmeden sağ tarafta ana yolun kenarındaki batan güneş birahanesinden içeriye girdim. Birahanenin adı rüzgardan hafifçe eğilmiş bir tabelanın üstüne büyük mavi harflerle yazılmıştı. Arkada batmakta olan portakal rengi bir güneşin dünyaya, Denizli'ye, tozlu otoyola son bakışları görünüyordu. Birahane 3 bölümden oluşuyordu. Dışarıda ufak bir bahçesi vardı. 3-4 basamakla çıkılan ikinci bölümde, tepede sıra sıra rakı şişelerinin dizili durduğu bir tezgah, duvarda Müslüm Baba'nın mecmuadan kesilip çerçevelenmiş bir fotoğrafı asılıydı. Bir dal sarmaşık, birahanenin güneşli ve gölgeli bölümlerinde rüzgarın etkisiyle zarif bir kadın eli gibi oynayıp duruyordu. Dipteki masalarda batan güneş birahanesinin müdavimleri tahta masalara oturmuşlar, bu yarı karanlık bölmede demleniyorlardı. İşte orada gördüm Kazım Efendi'yi. Önünde bir bardak rakı, mahmur gözlerle bana bakıyordu. "Kazım Efendi, burada mıydın sen?" diye bağırdım. "Buradayım," dedi. "İki tek atıp yola devam edeceğim. Birazcık dinleniyorum. Efkar dağıtıyorum burada. Rüyamın içindeyim," diye ekledi. Yürüyerek Bodrum'a gidiyorum. Rakısından bir yudum alıp üstüne bir yudum su içti. "Sen nereye gidiyorsun?" diye sordu bana. "Bilmiyorum," dedim. "Birdenbire kendimi burada buldum." "Gel otur," dedi Kazım Efendi. "Sen de rüyamın içindesin." Bir iskemle çekmişti bana. "Gel otur," dedi. İskemleye ilişip çevreme bakınmaya başladım. "Kazım'a nerede?" diye sordum. "Bugün o yok. Yalnız gidiyorum Bodrum'a," dedi. "Şöyle Yalıkavak taraflarına kafama göre takılacağım. Çok sevdiğim bakir koylar var oralarda. Alacağın koyu güzeldir." Kumsalı döven dalgalar ve tam karşısında çırılçıplak bir ada. Rüzgar öyle kuvvetli eser ki orada insanı anadan doğma soyar. Sonra gece Küba Bar'a giderim. Kendi başıma özgür, dilediğimce eğlenirim. Yıllar önce Bodrum'a ilk gittiğimde bir köçek çıkmıştı Küba Bar'da. Genç bir çocuktu. Tüllere bürünüp ne danslar ediyor, nasıl da oynuyordu. Çok meşhur oldu sonradan diye ekledi. Oturmuştum Kazım Efendi'nin karşısına. Bana büyük bir özlem içinde anlattığı Bodrum'u dinliyordum. "Sabah Bodrum'da uyandığımda dipdiri olurum," dedi Kazım Efendi. "Ne güzeldir bahçe sabah zamanı. Kuşlar ağacın dibindeki testi kırığının içinden su içmeye gelirler. Çıkarım evden, şöyle bir yürürüm Tepecik Camii'ne doğru. Kale karşımdadır. Deniz durgun ve mavi bir atlas gibidir o saatte. Köşedeki bakkaldan gazete ve kahve için süt alırım." Birden yüzünü buruşturdu. Rengi uçmuştu. Alnının ortasını, şakaklarının boncuk boncuk terlediğini gördüm. "Ne var? Ne oldu Kazım Efendi?" diye merakla sordum. Kazım Efendi rengi bembeyazdı. Cebinden çıkardığı bir mendille boynundaki teri sildi. "Bir sancı saplandı karnıma," dedi. "Uf, nefesimi kesiyor. Çok kuvvetli bir sancı." "Ameliyat yerine mi saplandı sancı?" "Karnımın orta yerine," dedi Kazım Efendi. Hafifçe doğrulmuştu oturduğu yerden. "Yardım edeyim, ne yapabilirim?" diye sordum. "Bir dakika, şöyle kalkmama yardım et, bir de helaya gideyim," dedi o. Kolundan tuttum, ayağa kalkmıştı. Yavaş yavaş yürüyerek batan güneş birahanesinin arka tarafındaki yarı karanlık bölmeye doğru gitti. Aradaki gıcırdayan bir kapıyı iterek açtı. "Böbrek sancısı falan olmasın?" dedim. "Değil, daha beter bir şey. Karnımda ateş yanıyor sanki." Yüzünü buruşturmuştu, sık nefes alıyordu. Helan kapısını zar zor açıp içeriye girdi. Masaya dönmüştüm. Heyecan içinde beklemeye başladım. Gözlerimi rafın üstünde, sıra sıra dizilmiş rakı şişelerinin üstünde Müslüm Baba'nın çerçeveli resmini de gezdiriyordum. O, kadın elini anımsatan nazlı sarmaşık, dışarıdan gelen rüzgarla yavaş yavaş sallanıyor. Tezgahtaki içki şişelerinin orasına burasına hafifçe dokunuyordu. Tuvaletin kapısı uzun bir gıcırtıyla açıldı. Kazım Efendi dışarı çıktı. Bitkin görünüyordu. Masaya zorla ulaşıp sandalyeye yığıldı. Sönmüş bir balon gibi oturduğu yere yavaş yavaş yayıldı. "Nasılsın Kazım Efendi?" diye sordum merakla. "Kurtuldum, kurtuldum. Ama az kaldı ölüyordum," dedi. "Sancı geçti mi?" "Geçti. Geçti ama ben de bittim." "Bir su iç," dedim. Garsonu çağırıp bir bardak su istedim. Kazım Efendi yavaşça bana doğru eğildi. "Helada birileri var," dedi alçak sesle. "Git bir bakıver, orada duruyorlar." Benden çıktılar. İçeride bir gaz sancısı yere yıktı beni. Gazı çıkarırken baktım peş peşe bunlar çıktı dışarıya. Tuhaf bir şeyler. Tam anlayamadım ne olduklarını karanlıkta. Yüzleri gözleri örtülüydü. Kadın gibi bir şeyler. Garsonun getirdiği suyu içip bitirdi. Masadan kalkıp helaya gittim. İçerisi karanlıktı. Aralık duran kapıdan içeri girdim. Kaniyane ile Hasbihane duvarın dibindeydiler. Yan yana durmuşlar, korkulu gözlerle bana bakıyorlardı. "Burada mısınız?" dedim. "Buradayız." Hasbihane'nin elini sıkı sıkı tutmuştu Kaniyane. Başlarında koyu renk başörtüleri, üstlerinde yerleri süpüren o fil sırtı rengi pardesüleri vardı. "Artık bu taraftasınız. Bu tarafa geçtiniz değil mi?" diye sordum. "Geçtik," dedi Kaniyane. "Artık yaşıyoruz, hayattayız. Bu tarafa geçtik." "İnanamıyorum, bunun gerçek olduğuna inanamıyorum," diyordu Hasbihane. Heyecandan ağlıyordu. Çantasından mendilini çıkarmış, yanaklarından yuvarlanan yaşları siliyordu. "Hayata geri döndük," dedi Kaniyane. "Şimdi biz de diğer insanlar gibiyiz. Bunca yıl sonra yeniden hayattayız. Bir türlü inanamıyorum buna. Hayat önümüzde, ne istersek yapabiliriz artık. Evimiz duruyor mu acaba Hasbiye?" "Bilmem ki," dedi Hasbihane. "Yıllardır gitmedik o tarafa." "Eski evinizi bırakın," dedim. "Unutun orayı. Önünüzde yepyeni bir hayat var. Acı olaylar yaşadığınız o yere geri dönmeyin." "Bu da çok doğru," diye seslendi Kaniyane. "Ama başımızı sokacak bir yer gerek bize. Artık canlıyız. Yaşıyoruz. Ben acıktım. O evde eski dolabımda giyeceklerim vardı," dedi Hasbihane. "Yeni aldığım bir çift pabuç alt kattaki rafta duruyordu. Giyebilirim onları." "Hasbiye, 50 yıl öncesinin pabuçlarıydı onlar. Hiç durur mu yerinde? Yenisini alırız." Hasbihane düşüncelere dalmıştı. "Ne oldu? Ne düşünüyorsun Hasbihane?" diye sordum. "Sandığım dururdu köşede. İçinde işlemeli takımlarım, namaz başörtülerim vardı," diye mırıldandı. "Mermer şahiden bir de geceliğim vardı, filizi yeşil." "Kaniyane, çıkalım buradan, bir şeyler yiyelim. Sen eski şeyleri düşünmeyi bırak Hasbihane," dedi. "Onların hiçbiri kalmamıştır. Eşyalarımızı uzun yıllar önce dağıtmışlardır." "Doğru," dedi. "Aradan ne kadar uzun bir zaman geçtiğinin farkında değilim. Her şey çok yeni. İki yaşlı kadın ürkek adımlarla çıkmışlardı batan güneş birahanesinin helasından. Gözlerini kırpıştırıp birahanenin içine baktılar. Arka bölümdeki masalarda demlenen tek tük erkek onları dikkatle izliyordu. Kazım Efendi iki yaşlı kadını görünce oturduğu yerden ayağa kalkmıştı. "İşte bunlar," dedi bana dönüp. "Bunları söylüyorum sana." Kaniyane ile Hasbihane gelip masaya oturmuşlardı. "Kuzum, sizler kimsiniz?" diye sordu Kazım Efendi. "Biz bundan uzun yıllar önce menfur bir cinayete kurban gittik," dedi Kaniyane, "Kayış Dağı'ndaki bir evde." Kazım Efendi şaşkındı. "Bir cinayete mi kurban gittiniz?" diye hayretle sordu. "Evet." "Vah vah," dedi Kazım Efendi. "Demek ki iki ölüsünüz siz. Çok yazık olmuş." "Ama," dedi Kaniyane, "az önce yeniden döndük hayata. Artık canlıyız. Kanımız damarlarımızda akmaya başladı. Acıkmaya, üşümeye başladık. Artık sığıntı gibi kuytu köşelerde bir belirip bir kaybolmayacağız. Bu hayatın içindeyiz ve herkesin olduğu gibi bu hayat bizim de, dedi. Dikkatle süzüyordu kâhinehaneyi Kazım Efendi. Nasıl oldu bu iş? Bu hayata dönüş nasıl gerçekleşti ki? Sizin bir kanalınızdan çıktık dünyaya. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir yerde bizi yeniden dünyaya getirdiniz. Bu hayatı siz vermiş sayılırsınız bize. Sizin sayenizde oldu bütün bunlar. Kazım Efendi büsbütün şaşırmıştı. Ben mi hayat verdim size diye şaşkınlıkla sordu. Hiç haberim yok. Nasıl oldu ki bu? Sizi daha önce hiç görmedim ben. Siz hayat verdiniz bize, dedi. Şimdi ne yapacaksınız? Madem ki döndünüz hayata, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yaşamaya başladık. Bütün yaşayanların yaptıkları şeyleri yapacağız biz de bundan böyle. Paranız var mı? İki yaşlı kadın birbirine baktılar. Yok. Bu hiç aklımıza gelmemişti. Hiç paramız yok. Ölüyken paraya gerek yoktu ki. Kazım Efendi cebinden birkaç onluk çıkardı. Evladı gibi koruyordu bu yeniden yaşama döndürdüğü iki yaşlı kadına anlaşılan. Alın bunları. Parasız olmaz. Ortalık ateş pahası. Aç kalırsınız sonra. Ben Bodrum'a gidiyorum. İsterseniz benimle gelin. Sizi Bodrum'a götüreyim. Bir süre oyalanırsınız orada. Bodrum mu? Neresi orası? Diye sordu kâhinehane. Çok güzel bir yer. Deniz kenarı. Yeryüzünde bir cennet. Herkes orada. Nasıl gideceğiz oraya? Ben her gece yürüyerek gidiyorum ama isterseniz geçen bir otobüsü atlayalım, dedi Kazım Efendi. Hadi, dedi kâhinehane. Gidelim öyleyse. Toparlanmıştı bile. Hasbiye anne de başörtüsünü düzeltip kalkmıştı ayağa. Canlanmışlardı. Yüzlerine renk gelmişti. Biz gidiyoruz. Şuradan bir otobüse atlarız, dedi Kazım Efendi bana dönerek. Güneş batmadan oradayız. İki yaşlı kadın Kazım Efendi ile birlikte batan güneş birahanesinden dışarıya çıkmışlar. Yolun kenarında durup Bodrum'a giden bir otobüsün geçmesini beklemeye başlamışlardı. Uzaktan onlara doğru yaklaşan bir otobüs gördüm. Kazım Efendi elini sallayarak otobüsü durdurdu. Kahya kollarından tutarak kâhinehane ile Hasbiye anneyi otobüsün içine çekti. Kazım Efendi arkalarından otobüse binmişti. Uzaklaşırken yan camdan kâhinehanenin bana el salladığını gördüm. Yaşama yeniden dönmeyi başarmışlar ve yarım saat sonra da Bodrum'a doğru yol almaya başlamışlardı. İşte hayat, diye düşündüm bir an. Bir koyun kellesi Elizabeth Taylor olan aşkını ve tutkusunu anlatıyor. Yeniden yaşama dönmeyi başaran iki yaşlı ölü, yaşama adım attıkları Denizli'den bindikleri bir otobüs ile ölümlerinden 50 yıl sonra Bodrum'a doğru gidiyorlardı. Hayat inanılmaz mucizelerle dolu, diye düşündüm kendi kendime. Başka türlü olsa belki yaşamak çok zor olurdu. Evimin kapısının önünde buldum kendimi. Ankara gene çok sıcak günlerinden birini yaşıyordu. Ter içinde kalmıştım. Çantamdan anahtarımı çıkarıp kapıyı açtım. Evin içi serindi. Arka odadan kanaryalarımın ötüşünü duydum. Mutfağa gidip buzdolabının kapağını açtım. Kelle oradaydı. Sönük kara gözleriyle bana küskün küskün bakıyordu. Beni çok ihmal ediyorsun, diye mırıldandı. Artık yaşamımın geçmiş bölümleriyle, anılarınla o kadar fazla ilgilenmiyorsun gibi geldi bana. Eve uğradığın yok. Ben buracıkta senin tüm anılarınla, belleğindeki en gizli şeylerle yüklü olarak bekliyorum seni. Gelmiyorsun. Dur, dedim. Alınma. Seni çok özlüyorum, inan bana, ama öyle değişik olaylar içindeyim ki peş peşe öyle akıl almaz şeyler oluyor ki eve girmeye zor vakit bulabiliyorum. Neler oluyor mesela? Biraz kendine gelmişti sanki. Gözleri daha parlak bakıyordu. Sesi canlanmıştı. Hani Dünev ablanın evindeki kelle var ya, dedim. Gökhan'ın halden aldığı. Kolektif bir beyin arşivi taşıyan kelle. Ha, şu şarlatanı söylüyorsun. Ne olmuş ona? Son gördüğümde Casanova'nın yaşlılığını anlatıyordu. Besbelli derin bir kültüre sahip, dedim. Peyami etsiz dudaklarını hafifçe büktü. Kazanova'nın yaşlılığını mı anlatıyordu? Bir takım kulaktan dolma bilgileri satıyor işte. Onu o kadar küçümseme. Her konudan konuşabiliyor. Çöpe atılacaktı. Bilgisiyle kendini kurtardı dedim. Kelle lafı değiştirdi. Başka neler oldu? İki yaşlı ölü vardı ya, Kaniye ile Hasbihanneler. Yaşama dönmeyi başardılar dedim. Kelle birden heyecanlanmış. Bak müthiş bir şey işte bu. O iki ruh yaşama yeni baştan girmeyi başardılar demek ha? Evet, şu anda yaşamın içindeler. Kelle kendi kendine mırıldandı. Dirildiler demek. Peki bu nasıl oldu? Sorma. Kazım Efendi'nin gazı ile dışarı çıktılar. Kaç yaşındalar şimdi? Aynı yaştalar. İkisi de yaşlı, öldükleri yaştalar. Yazık ya. Bari genç olarak dönselerdi hayata. Niye yaşlı olarak döndüler ki? İkisi de oldukça ihtiyardı. Döndüler ya hayata. Orası öyle. Peki neredeler şimdi? Bir de ben görsem onları. Hiç öbür taraftan dönen insan görmedim. Sen onları getir bana, olur mu? Getiririm dedim. Şimdi Bodrum'dalar. Kazım Efendi ile birlikte Bodrum'a gittiler. Ne diyorsun? Bodrum'a mı gittiler? Evet. Oradaki yaşamı görüp şaşıracaklar şimdi. Gece kulüpleri, yarı çıplak kızlar, şarkı söyleyen eşcinseller, bir başka dünya orası. Evet, 50 yıl önce öldürüldüklerini düşünürsen, bugünkü dünyada olanların çoğu onlar için akıl almaz şeyler. Gerçekten dedi Kelle. 50'li yıllar. Siyah bakalit bir telefondan başka bir alet bilmez onlar. Hiçbir şey yoktu ki o zamanlar. Savaş sonrası, kıtlık vardı üstelik diye ekledi. Televizyonu filan görmüşlerdir şimdi dedim. Cep telefonu da öğrenmişlerdir. Uçağı bilmezler, bilgisayarı bilmezler, diskoyu bilmezler. Belki binip Bodrum'a gittikleri otobüs bile yepyeni bir olay onlar için dedim. Orası öyle. Bodrum'a inince şaşırmışlardır. Bir haber gelir dedim. Onları bana getir dediğim gibi, bir göreyim onları. Şimdi gidiyorum, onlardan bir haber alınca sana söyleyeceğim dedim. Buzdolabının kapağını kapattım. Dur dur diye bağırdı içeriden. Bak ne söyleyecektim sana. Dolabın kapağını açtım. Bir daha öyle yüzüme kapatma kapağı. Sesi titriyordu, alındığını anlamıştım. Yüzüne kapatmadım. Bu kapı yaylı, öyle hızlı kapanıyor. Özen göster, yavaş kapat dedi Kelle. Burada senin tüm hayatını taşıyan biri var. Ben yok olursam üzülürsün sonra. Peyami, özür diliyorum dedim. Niçin yok olacaksın ki? Olma sakın. Kelle küskün küskün gözlerini kapatıp dilini dışarıya sarkıttı. Bana ne anlatacaktın diye sordum. Ortaokul anılarını, Kızıl Toprak'taki köşkün üst katında yaşadığın yılları, eski kalamışı diye mırıldandı. Dönünce anlat bana tüm bunları, olur mu dedim. Sessiz kaldı. Dolabın kapağını yavaşça kapattım. O yeniden seslendi. Bak aklıma ne geldi dedi. Ortaokul yıllarında ne çok okuldan kaçardın sen. Allah'tan derslerin iyiydi de sınıfta kalmadın. Bunu mu söyleyecektin? Nişantaşı'nda annem ve babanla oturduğun Hiraman Palas'taki odanda bir yığın Amerikan sinema dergisi vardı. Şimdi hatırladım. Akşamüstleri yatağın üstüne uzanıp onlara bakardın. Elizabeth Taylor ile Eddie Fisher'ın evliliğini, Eddie'nin Debbie Reynolds'tan olaylı bir biçimde boşanmasını, sonra Elizabeth'in Eddie'yi ortada bırakıp Richard Burton'la yaşadığı büyük aşkı ve evliliklerini o dergilerin parlak siyah beyaz ve renkli fotoğraflarla dolu sayfalarından okurdun. Bir an gözlerimi kapatıp o yılları düşündüm. Kelle bir takım şeyleri benden iyi anımsıyordu gerçekten. Evet dedim. Photoplay, Modern Screen gibi dergiler de onlar. Hatırladım şimdi. İlk gençlik yıllarının birer parçasıydı o siyah beyaz fotoğraflardaki kişiler dedi. Marilyn Monroe'nun cesedinin pembe bir battaniyeye sarılmış olarak Brentwood'daki evinden polis tarafından sedyeyle çıkarılırken çekilmiş bir fotoğrafını da görmüştün bir sabah. 23. ayrımın sonu, sayfa 261, devamı 24. ayrımda.